Hoş geldiniz. TV Spor ekranlarından tenis raporuyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kortlarda öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Niko İnibayrak'la beraber. Hoş geldin Niko.
Hoş bulduk.
Çim sezonu artık resmen başladı tabii Fransa Açık finalinden sonra. İlk hafta turnuvaları oynandı. ATP ve WTA seviyesinde toplam 4 turnuva vardı. Challenger'larda da ilginç sonuçlar vardı. Murray ve Nishikori'nin şampiyonlukları yaşandı Challenger turda. O iki turnuvadan da bahsedeceğiz ve tabii ki hafta içinde olan diğer olaylar ve gelişmeler hakkında da konuşacağız. Niko İnibayrak'la. Dilersen Niko, geçen haftadan bıraktığımız yerden toparlayıp devam edelim. Djokovic'in 23. şampiyonluğu yaşanmıştı.
Yankıları sürüyor mu?
Yankıları sürüyor. Nadal'dan tabii beklediğimiz tebrik ilk gün geldi sosyal medyadan. Sonrasında da Rafa Nadal Akademi'nin mezuniyet töreninde, biliyorsun kep atıyorlar onlardan ama üniversite gibi, bir konuşma gerçekleştirdi Nadal ve Djokovic'i tebrik etti. Yine aynı törende Iga Świątek de vardı. Świątek 2020 mezunu ama o sene pandemi olduğu için kep atamamıştı Świątek. O günden bugüne 4 Grand Slam kazandı. 3'ü Fransa Açık'ta olmak üzere. O da oradaydı. O da kepini fırlattı. Bir Nadal'ın Djokovic'e söylediklerini izleyelim. Sonrasında Federer'in de söyledikleri vardı Djokovic hakkında. Sonrasında üzerine konuşalım.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerinin 23. Grand Slam turnuvasını kazanarak kendisini geride bırakan ve rekor kıran Novak Djokovic'i bir kez daha tebrik etti. Rafael Nadal'ın 22 şampiyonluğunun 14'ünü kazandı. Ancak bu sene sakatlığı sebebiyle 2004'ten bu yana ilk kez katılmadığı Fransa Açık'ta şampiyonluk Djokovic'e gitti. Finalde Casper Ruud'a set vermeden kazanarak kariyerinde 3. kez kupayı müzesine götüren Sırp tenisçi, en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi konumuna yükseldi. Nadal aynı gün sosyal medya hesaplarından rakibini tebrik etmişti. Rafa Nadal Akademisi'nin mezuniyet töreninde genç tenisçilere seslenen İspanyol raket, Djokovic'i bir kez daha tebrik etti. Nadal, 3 gün önce Roland Garros sona erdi. Öncelikle Djokovic'i daha önce erkekler tenisinde imkansız olarak görülen bir şeyi başardığı için tebrik ederim. 23 Grand Slam şampiyonluğu. Bu sayılar birkaç sene öncesine kadar ulaşması imkansız sayılardı. Buradan Novak'ı hem kendi adıma hem de akademi adına tenis gibi bir sporda başarması çok zor bir şeyi gerçekleştirdiği için tebrik ederim. Sözlerini kullandı. Kadınlarda Roland Garros'u 3 kez kazanan ve Rafa Nadal Akademi'nin önceki mezunlarından olan Iga Świątek de törende yer aldı. Pandemi döneminde mezun olan Polonyalı raket için mezuniyet töreni düzenlenememişti.
Tabii güzel olan şey kıyasıya bir rekabet var bu ikisi arasında. Nadal istese hiç tebrik etmez. İstese sadece sosyal medyadan tebrik edip bırakır. Ama burada diğer kendi öğrencilerine, akademisinin öğrencilerine de Djokovic'in başarısının bir örnek olacağını düşündüğü için Djokovic'e o öğrencilerin önünde bir teşekkür ve bir tebrik gönderdi Nadal. Çok önemli tabii, çünkü hani kendi evinde kazandı bile Djokovic. Nadal'ın kendi evinde kazandı gibi bir şey.
Eşitliği de bozdu.
Eşitliği bozdu, öne geçti. Buna rağmen böyle bir alçak gönüllülük olarak nitelendiriyorum ben bunu. Yani başka kimseden beklemeyiz ki, yani Federer bile günler sonra açıklama yaptı.
Doğru, haklısın. Ama yani Nadal deyince zaten çok alçak gönüllülük beraber yanında ek olarak geliyor yani. O yüzden hani
opsiyonel değil.
Çok şaşırmadım. Opsiyonel geliyor, aynen öyle. Bir noktadan sonra zaten bu üçünün kafa yapısı çok oraya doğru evrildi. Yani hani sürekli birbirlerini takdir, birbirlerine için neler ifade ettiğini konusunda sürekli vurgular. Federer'in vedasında da en son bunu gördük. Djokovic bile orada yani gözyaşına hakim olamadı ki. Bu üçünün arası en soğuk olandır mesela baktığında. Evet. Djokovic'ten Nadal'ın arası da hep iyidir genelde. Babası biraz daha fazla Nadal hakkında atıp tutuyordu Djokovic'in, evet. Ama nispeten sıralarsak ve şeye döndü yani bu iş biraz. Benim çevremden de gözlemliyorum. Yani Djokovic çok favorisi olmayan arkadaşlarım bile mesela Alcaraz'a karşı Djokovic tutuyordu. Onlar için biraz da Federer'in, Nadal'ın eskinin mirasını devamını sürdüren biraz jenerasyonlar arası bir mücadelede.
Ben pek görmedim bu arada.
Ben gördüm ya. Daha sağduyuyordum. Demek ki daha sağduyuyum arkadaşlarım varmış ama o yüzden şaşırmıyorum. Nadal'dan gelmesine ekstra şaşırmıyorum. Evet. Tabii ki artık yani bir noktadan sonra nüanslar ayırıyor bu üç oyuncuyu açıkçası. Nadal, Djokovic hatta rekabet olarak çok daha birbirleri için yıpratıcı.
Daha fazla
maç oynadılar. Çok daha uzun maçlar oynadılar. Aslında yani birçok maçtan sonra birbirlerinden şey açısından nefret etmiş. Ya kardeşim bu nasıl adam, bu nasıl rakip demişlerdir yani. Yani Avustralya
şeyi
hatırlat. Yani o kanlı ayakkabılar, çoraplar, adamlar oturarak yapmışlardı artık seremoniyi. Evet. Birbirlerine bu kadar acı çektiren iki ismin, üç ismin en büyük sevinçleri de o. bu isimlerin birbirlerini yendiğinde. Sorarsan en büyük hayal kırıklıkları da o. Yani Nadal kitabında 10 sayfa boyunca anlatıyor. 2007 Wimbledon finalini 5 sete taşıyıp 5. sette hiç varlık gösteremiyor. 6-2 kaybettikten sonra duşun altında nasıl bir saat ağladığını anlatıyor yani. Evet. O yüzden bizim de anlayamayacağımız bir seviyede şeyler ifade ediyor bu isimler birbirleri için. Bir noktadan sonra çok önemi kalmıyor kazanmanın, kaybetmenin. Yani Nadal'dan gördüğümüz çok şık olmuş. Senin bahsettiğin detay önemli yani. Kendi okulunun ki o da büyük bir iş yapıyor. O da biraz diğerlerinden ayrılıyor bu ikisi konusunda. Yani bambaşka bir yöne gitti yani.
Ruud çıktı oradan mesela.
Ruud çıktı, Świątek çıktı. Yani Grand Slam şampiyonu ve şey yani. Ruud mesela konuşuyordu hafta içi. Hayatımda raket kırmadım. Buna yaklaştığım anlar oldu ama hep Nadal aklıma geliyor. Nadal'a örnek oluyor. Böyle bir oyuncuya böyle bir rol model oluyorsun bir yandan. Onun yaptığı da çok farklı ve özel. Güzel yani. Güzel abi. Güzel yani.
Federer'i de özledik. Federer'e de bakalım.
Ya o da haber peşinden düştüm sabahtan beri. Ne yapıyor? Ne ediyor bu adam?
Araştırdı şimdi.
Sürekli geziyor.
Videoyu bir izleyelim. Hafta içi o da bir etkinlikteydi. O da Djokovic hakkında. Yani. Greenwich'te mi?
Greenwich'te renkli kortlar falan açmışlar böyle şekilde.
Güzel. Güzel. Olumlu.
Wimbledon'un beyaz şeyini sormuşlar hatta.
Öyle, öyle mi?
Green'e doğru bir kayarsak yavaş yavaş şaka yapmış. Sonra geri adım atmış tabii.
Bir bakalım Federer Djokovic'in şampiyon hakkında neler söylemiş.
I thought what Novak did is incredible, you know, years, I mean, I remember when I came on tour and Pete Sampras reached 14, we thought that, okay, that one was going to stay forever, then I went to 15, eventually, I think, ended up at 17, and then we pushed each other to 20, I don't remember who was first, and then Rafa pushed it to 22, I believe, and then now Novak pushed it to 23, and he looks like he's going to keep on doing that for a long time still to come, which is great, and I wish him all the best. I think also the way he's doing it, still, he's not the youngest anymore, we forget, he looks young, and he does it like in a young way, but it's not easy, and I thought it was an amazing victory, so I couldn't have been more happy for him.
Evet, güzel sözler Federer'den yani Djokovic hakkında. Orada şeye takıldım ben. 17'den sonra 20'ye yükselttik ama ilk önce kim çıktı ben hatırlamıyorum 20'ye dedi.
Kendi çıktı.
Kendi çıktı da o kendi hatırlamıyormuş kendi çıktı.
Aynen, kendi 2018 Avustralya açıkta çıkmıştı. Bayağı da 18-17 idi artık kimse yani. Çünkü o sıra Nadal da yine sakatlıklarla boğuşuyordu. Djokovic'in de sallantılı yıllarıydı. Böyle biraz istikrarını kaybetmişti.
Ben
kendi payıma 20 olduğumda 20'yi böyle giderse o anki şartlarda dedim. Ama sonra Djokovic 19 Roland Garros kazandığında da 25'e kadar yolu var demiştim. Nadal'ın da 22'si bence çok. Yani Nadal'ın işte oynayamadığı Grand Slam'lere sakatlık geçmişine bakınca o da inanılmaz bence orada yani. 30 evet, değerinde bir 22 bence. Garip yani.
Evet, doğru.
Şey vurgusu güzel Federer'in. Yani genç gibi gözüküyor vurgusu. Geçen hafta seninle konuştuk. Yani hepsinin biz 36-37 yaşını gördük. Onlar yani Nadal'la Federer 36-37 gibiydi. Yaşlıymış ya bu adamları hissettiriyorlardı. Djokovic'ten ben Grand Slam'ın üzerinde çok göremiyorum onu. Yani.
Evet hala
yani,
genç gibi.
Alcaraz'ın açıklamasını gördün mü? Yani Kyrgios'la ilgili açıklaması var ama adam açık açık söyledi yani. Ben stresten aslında her yerime kramp girdi. Yani zihnen buna çok hazırlanmamıştım. Rakibinizin Djokovic olması sizi çok etkiliyor diye. Böyle eleştirenler olmuştu. Hani ya da işte kramp girmeseydi Djokovic kazanamazdı. Canım tayfa vardı. Yani aslında krampı sokan da Djokovic'in yani kendisi. Yani mesela oradan anlıyorsun gidecek çok yol olduğunu. Yani mesela düşünüyorum 2006-2007'de Djokovic Federer maçlarını. Djokovic daha bu kadar şey
nefes
değildi. 2006 Federer de bence tenis tarihinin en korkutucu rakibi olabilir ya.
Olabilir. 2005-2006 çok, yani, çok fena bir
ve işte seviye. 2007 Amerika Açık'ta hiç böyle biriyle oynuyormuş gibi değildi. Yani tamam 3 sette kaybetti ama 2 tiebreak bir 7-5 çok zorladı, çok sıkıştırdı mesela. Böyle bir şey görmemiştik. Ya da Miami'de sert kortta yendi yani. Nadal ilk defa 18-19 yaşındaydı. 2005 Federer'ini yendi. Böyle şeyler görmüyorduk çok. O yüzden hala ya da Alcaraz için bunlar büyük bir ders, muhakkak önemli dersler çıkaracaktır ama
ki diyor kendisi de.
Yani hani bunun kolay olmadığını söylemek
Federer
lazım.
Federer ne yapıyormuş orada? Dönecek mi?
Federer şey ya biraz geride duruyor. Biliyorsun önce Ekim'de Basel'de ona bir veda yapmak istediler. Reddetti şu an duygusal olarak çok iyi değilim. Hani hazır değilim buna. Sonra Avustralya Açık çok ısrarlı davetlerde bulunmuş. Hani gel turnuvada takıl sana da veda yapalım burada. Onu da istememiş ama Wimbledon'da dönüyor. Wimbledon'da.
Ama herhangi bir yorumculuk falan yok herhalde.
Şu ana yok ama şey de yok yani. Yalanlama da yok, onaylama da yok. Yapabilir bence ama şey Wimbledon'da bir aktiviteler olacak, veda olacak. Hatta Serena ile birlikte dönebilecekleri konuşuluyor. Serena'nın da dönebileceği konuşuluyor. Ya heykele kadar falan spekülasyonlar okudum. Yani bir heykel var galiba Wimbledon'da. Kimin heykeliydi hatırlamıyorum. Roy Emerson galiba. Yok.
Wimbledon'da
bir heykel varmış
şeyden
sadece.
Önceki işte onu düşündüm ben de.
Britanyalı bir şampiyon. Aynen. 70 yıl önceki şampiyon. Kimdi ya?
Çok ünlü bir isim ve bunu hatırlayamıyoruz.
Nadir izliyorsa birazdan. Heykele varan kadar spekülasyonlar var. Onursal ömür boyu işte...
Fred Perry
aynen. Fred Perry'nin heykeli varmış ama zannetmiyorum yani. İngiliz olması lazımdı. Yani Murray'ninkini dikmeyip Federer'in dikerlerse...
Ama uluslararası bir
kişilik. Ya o şey de Britler de biliyorsun.
İsviçre de yani tarafsız.
O kadar da değil kardeşim. Yani yıllar boyu sizler çok kredi aldık savaşlarda İsviçre falan değil.
O zaman
ama şeyde Wimbledon'da böyle bir hafta gündemi işgaller. Çünkü bakıyoruz şeyde çok da heyecanlı gidemiyoruz Wimbledon'a. Yani Djokovic'in 24'ünü izlemeye gidiyor gibiyiz.
Bakalım onunla ilgili açıklamalar var. Dilersen Britanya'dan devam edelim. Murray biliyorsunuz
sakatlıktan
sonra biraz zorlandı ama Challenger'da 2005'ten sonra ilk şampiyonluğunu Mayıs ayının başında kazanmıştı. Üst üste iki çim zeminli Challenger turnuvasında şampiyonluk yaşadı. Bu hafta da yine İngiltere'de bir şampiyonluk yaşadı. Ve yani yoluna devam ediyor bir seriyle. Queens'de oynayacak bu hafta. Queens'den sonra da Wimbledon. Wimbledon için umut vadeli çünkü 38 numara kadar yükseldi. 2018'den sonra yanılmıyorsam en yüksek sıralaması.
Evet yani toprak sezonunda 0-3 galiba. O yüzden ben fazla zorlamayayım dedi. Roland Garros'u pas geçmeyi tercih etti. 10 maçlık bir seriyle geliyor. Sarbit'in üstü işte 2 turnuva kazandı. 10'ar maç.
Ama Challenger'da ya.
Tabii Challenger
çünkü 6 maçlık mağlubiyet serisi var şeyde.
ATP'de var aynen öyle. Toprağı çok iyi geçirmedi. Bence mantıklı bir tercih yaptı. Set kaybetmedi bu hafta kazanırken. Genç Fransız bir oyuncuyla oynadı finalde. Adı aklıma gelmedi şu an. İyi gözüktü. Bir kere kırdırdı sadece servisini. Ve yani bu böyle net bir favorinin olmadığı, işte henüz çok anlamadık bu haftaki çim şampiyonları. Belki Tiafoe hani bir varlık gösterebilir ama hani turnuvanın Wimbledon'a dair bize bir projeksiyon sunmuyor bence henüz.
Bu hafta asıl Halle ve
evet bu hafta Halle ve Queens'e biraz daha şey sunacak bize. Daha büyük isimleri göreceğiz kortta ama hani bir dördüncü tur çeyrek final neden olmasın? Çim'de her zaman ekstra bir performans olmuştur.
Çok da güzel olur. Daha da ilerisi olur.
Daha kısa maçlar, daha kısa puanlar. Enerjisini de daha iyi yayabilir bence ama öyle toprağını attı yani. Roland Garros'ta oynamamayı seçmek belki hani üzücüydü bizler için ama bir iki maç kazanırdı en fazla gibime geliyor. Tüm motivasyonunu toprağa şeye vermesi ilginç oldu.
Kupa konuşması çok enteresandı bu arada. çocukların maçı izlediğini bilmiyormuş Möli. Çünkü geçen hafta yine Sorbeton'da şampiyon olurken gelmişler. Ama yağmur yağdığı için geri dönmek zorunda kalmışlar. Bir bakalım Möli kupa konuşmasında neler söylemiş tribündeki taraftarlara. Sonrasında konuşacağız.
I'll get back home tonight, see my kids, they've... It's for Father's Day. So hopefully they'll get in before their bedtime and yeah, get a rest day tomorrow and yeah, get pumped for Queens and oh my god. Oh, I didn't know they were here. Oh. I had no idea they were coming. They came last week for the final at Surbiton and they turned up and it started raining. So then they had to go home for the kids' bedtime, so they missed the end of the match. So yeah, it's great that they managed to come today. I don't know how many of them are here, but thanks. They're all there. Thanks, guys.
Her zaman çok yani, neşeli bir arkadaşımız Murray. Yani kendisi yüz ifade olarak neşeli olmasa da çok içten evet, bir insan olduğu için.
Troll, tatlı bir troll diyoruz kendisine.
Kaç tane çocuğum burada bilmiyorum. Ailesi buradaymış demesi de komik.
Hiç mi görmedin ya maç boyunca?
Yani sürpriz yapmışlar demek ki.
Olabilir, sonlarda gelmiş.
Nishikori'ye geçelim. Nishikori.
Yaşıyor.
Yaşıyormuş ve yani 2021 Ekim'inden sonra ilk turnuvasını çıktı ve kazandı 5 maç üst üste kazanarak. O da kariyeri sakatlıklarla etkilenmiş. İşte Del Potro gibi, Söderling gibi, Mario Ancic gibi. Aklıma ilk gelenler bunlar. Çok, çok tenisçi var. Nishikori de bunlardan biri. Aslında bu sezon başına başlayacaktı tekrar kortlara dönecekti ama ayağındaki sakatlık sebebiyle. Bu sefer dönememişti. 2021'de de 2022'nin başında da kalçasından ameliyat olmuştu. Tıpkı Murray gibi ama Murray'de aynı ameliyat değil. Ve şimdi gelip şampiyonlukla döndü. Tabii artık onun da yaşı bayağı 89'luydu yanılmıyorsam. Bayağı ileride onun da yaşı. Ne getirir gelecek bilmiyorum ama pek de umutlu yani, değilim yani.
Ya pek fikir sahibi olamadık ama yani uzun aradan sonra challenger seviyesi de bazen ilginç rakipler denk gelebiliyor. Kazanmayı unutmamış en azından. Yani team böyle dönmedi sakatlıktan tabii.
Evet.
Yani team üst üste iki maç kazanmasını beklemek için bile, kazanması için bile bayağı beklemiştik hatırlarsın. Tabii ki her sakatlığın farklı bir dinamiği var ama yani Nishikori o kadar alışkın ki bir de yani kariyeri boyunca yani bir noktaya gelecek diyorsun. Allen Iverson bir ara şey vardı böyle 24 farklı yerinde sakatlık. Yani Nishikori'nin de sakat olmayan yeri yok hakikaten. Benim de beğendiğim bir oyuncudur hakikaten. Sevindirici ama yani herhalde sezonun ikinci kısmı biraz Amerika serisinde belki wild card'lar vesaire alır. Amerika açıkta belki görürüz. Her zaman değişik bir tat da bir tenisçi.
492 numara yükseldi bu şampiyonluktan sonra. Yani
biraz daha yıl var.
Evet. O zaman yavaş yavaş Wimbledon'dan da konuşalım. Wimbledon tanıtım videosu yayınladı. İzledin mi sen?
Yok izledim.
O zaman ilk defa burada izleyeceksin.
İlk defa burada izleyeceğim.
Bakalım dikkatini bir şey...
Üşendim hep gördüm Twitter'da. Güzel olmuş falan diye. Bakacağım şimdi.
Bir şey dikkatini çekecek mi bakalım? İzleyelim Wimbledon tanıtımını.
Kardeşim bu hangi evrendeyiz? Novak Djokovic'in tenis oynamadığı bir paralel evren burası.
Yani,
yani Coco Gauff var.
Borg var.
Borg var. Bolca Kyrgios var.
Çok eleştirildi bu arada.
Öyle mi?
Twitter'da. Abi ben yok
yani
diye.
Ayıp ya. Ayıp adam. 6 tane kazandı. Anlıyorum. 6 tane var.
7.
7. Yani Wim Federer eleştirecek bu seni kazanırsa. Komikmiş.
Yani konsepti anlayabiliyorum işte şimdi geçmiş efsaneler, şimdiki efsaneler hani şeklinde bir şey yapmışlar. Son şampiyonlar diye
Coco
de sonra sıkıştırmışlar.
10 saniye gözükmüş yani. Bir kare var değil mi? Son şampiyon.
Bir kare var son şampiyonlar.
Yani önceki altı sonra çıkıyor. Rezalet valla. Abi coğrafya kaderdir yani.
Evet,
yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Alman, İsviçreli, İngiliz falan olaydı. Ayrı bir ekip yaparlardı Djokovic'e. Yani bu arada Federer olsun diye ama yani Djokovic de olsun tabii, yani. Tabii, anlıyor yani, musun yani?
Bir 10 saniye daha uzat klibi yani.
Coco Gauff ne alaka abi? Bir tane ilk buradan Born da sanki sonra iki kere mi kazandı bu turnuvayı? Asper kadar işte 3-4 tane maç kazandı burada. Yani.
Asper kadar tamam demiş. Şimdi çok eleştirilirsin Asper kadar.
Hayır tamam da yani bu şu videoda bu kadar süre alacak kadar daha ne gösterdi sonra bize yani?
Yok, doğru.
Ya olur tabii ileride olmaz demiyoruz ama...
Wimbledon'dan konuşalım biraz o zaman. Şimdi Djokovic tabii ki en büyük favori gidiyor. Kyrgios bu hafta Halep'ten çekildi. Sakatlığı varmış dizinde. Ona ilgili açıklamalar da var. Dersen Alcaraz'ın Kyrgios'la ilgili açıklamasını dinleyelim. Çünkü dediği şey şu, Djokovic'i yenilecek birisi varsa Çin zeminde yani, Kyrgios'tur diyor.
Yani anlıyorum ama zor.
İzleyelim
bakalım. Ne demek istediğini anlıyorum ama zor.
İzleyelim bakalım.
Fransa Açık'ta yarı finalde Novak Djokovic'e mağlup olduktan sonra Çin sezonuna giriş yapan Carlos Alcaraz hem Roland Garros'la hem de Wimbledon'la ilgili konuştu. Djokovic karşısında mücadelenin 3. setinde sakatlanan ancak maça devam eden İspanyol tenisçi kariyerimde oynadığım 2. Grand Slam yarı finaliydi ve tabii ki Novak Djokovic gibi bir efsaneye karşı oynamak hiç kolay değildir. Fransa Açık yarı finalinden sonra o maçı tabii ki düşündüm. Bu yenilgiden dersler çıkarmaya ve pozitif şeyler elde etmeye çalıştım. Ama sadece 2 gün boyunca. Sonrasında o karşılaşmayı unutup Çin sezonuna odaklanma zamanı geldi. Sözlerini kullandı. Alcaraz sakatlandıktan sonra maçı bırakmayı düşünmediğini söyledi. Sezonun ilk 2 Grand Slam turnuvasını kazanan Novak Djokovic'i kimin durdurabileceği konusunda sorulan soruyu Alcaraz, "Her zaman oynadığım her turnuvada şampiyon olabileceğimi söylerim. Çin'de durum biraz farklı. Fazla deneyimim yok ve oynadığım maçlarda zorlandım. Djokovic, Roger Federer'le beraber çim zeminde tarihin en iyilerinden biri. Nick Kyrgios Wimbledon'da final oynadı ve bu zeminde iyi. Djokovic'i yenecek düzeyde değilim demiyorum ama diğer zeminlere oranla yenme şansım daha az. Bence Kyrgios'un Djokovic'i yenme şansı diğer oyunculardan daha fazla şeklinde konuştu.
Evet, Kyrgios hakkında böyle iddialı bir açıklaması var aslında.
En iyi gününde olacak. Çok iyi servis atacak. Çim de iyi. Daha önce burada Nadal'ı yendi. İşte set aldı geçen sene Djokovic'ten derken. Aslında acı bir de yüzümüze çarpıyor yani şu an. Djokovic'i iyi. Ama ben Alcaraz'ın çim olayı oyunu biraz geri, sanki underrated ediliyor. Belki hemen değil ama yani...
Çok deneyim yok, çok da izlemez yani, fırsatımız hani, olmadı zaten.
Aynen. Yani bir noktada Wimbledon için de iddialı konuma gelecektir bence çok kısa sürede. Orada tabii asıl yani ben Tony Nadal'ı bir arar sorarım yani. Yani Nadal, Rafa'yı nasıl danışmanlık almaya çalışırım yani. Tony Nadal'la Felix Menix peşinde koşacağına hiç olmadı zaten o ikili. O adaptasyon sürecini çok yakından izlerim. Aslında Nadal için hiç. Tabii doğal zeminler ikisi de ama... Zor gözüküyordu sanki.
O Nadal da sonradan açıldı zaten.
Tabii canım. Yani, tabii 6-7 finalleri, 6 finalini 3 sette, 4 sette kaybetti Federer'e. 7 finalini 5 sette taşıdı. 8'de de 5 sette bu sefer kazanan kendisi oldu.
Kyrgios'un açıklamaları var. Bakalım. Netflix'teki belgesel.
Bu hafta geliyor ikinci parti.
Parti geliyor. Hani oradaki açıklamalar haberleştirmiş İngiliz basını. Ciddi ciddi ölmeyi düşündüm. Wimbledon'da yenilmiştim. Uyandım ve babam yatağın kenarında oturuyordu. Bu arada 2019 Rafael Nadal ilgisinden bahsediyor.
Ha, çeyrek finaldi galiba.
Gözleri almaktan şişmişti. Bu benim için bir uyanış oldu. Bunu yapmaya devam edemezdim. Londra'da bir kliniğe yattım. Sorunlarım vardı. Ailemle ilişkimi kaybetmiştim. Arkadaşlarımı uzaklaştırmıştım. Bütün kolum yara içindeydi. O kolluğu o yüzden takıyordum, saklamak için. Herkesin gözünün üstünüzde olması, beklentiler, bunlarla baş edememiştim diyor. Ki Alcaraz da beklentiyi iyice bu açıklamasıyla
biliyorsunuz. Yani 2019'dan sonra nispeten yani bir iyileşme, hafif bir iyileşme var.
Zaten depresyon açıklaması da vardı geçen
vardı.
Sene yaptığı.
Yani geçen seneki Wimbledon genel tavrı haliydi. Yine yani geçen hafta attığı tweet. Yani kokin herkes Wawrinka maçından önce mısırımı aldım diye. Yine var yani, hamurunda var ama onu da öyle kabul ettik. Yapacak bir şey yok.
Peki, o zaman haftanın şampiyonlarından hemen hızlı hızlı 3 dakikamız var. Bahsedelim. Hollanda'da erkeklerde Griekspoor kazandı. Üst üste ikinci sene bir Hollandalı tenisçi Van Rijthoven'da geçen sene kazandı. Kadınlarda Aleksandrova, o da geçen sene şampiyonu burada. Sabalenka'yı yenmişti. Bu sene de Kudermetova'yı yendi. İstersen bir şeyler söyleyelim bunlar hakkında.
Yani Griekspoor iyi hafta geçirdi hakikaten. Çok iyi servis attı turnuva boyunca. Fena da toprak sezonu geçirmemişti aslında. Ama Jordan Thompson 2019'da burada final oynamış. Normalde hani çok beklemezsin. Ama burada yine istikrarlı bir performans sergiledi. Medvedev'in erkenden gitmesi var. Manarino çok iyi turnuva geçirdi. Biraz böyle oyununa bazı eklemeler yapmış. Wimbledon'da can yakabilir birilerinin karşısına çıkarsa. Hollandalılar iyi de bir şey verdiler. Gazi verdiler finalde. Tribün desteği. Değişik şampiyonlar görmeyi ben her zaman severim. Keyifli bir turnuvaydı yani. Sinner'in erken elenmesi var tabii.
O dikkat çekti. Yani, yapamıyor bu geçişleri.
Yapamıyor. Onu da çok görüyoruz mesela. Öyle bir örnek vermişti geçen sene bile. Raducanu'yu çok rahat eleştiriyorsunuz ama Sinner de her gün başka bir şeyin çekiminde. Bilmiyorum sakatlık mı, hastalık mı ne ama böyle çok o ivmesi yavaş yavaş bence ideal ivmeleniyordu. Ama çok geriye doğru gidiş var bu sezonda.
Stuttgart'ta Tiafoe Schöffelin'de ev sahibi tenisçi. O da 3. şampiyonluğu kazandı kariyerinde. 3'ü de farklı zeminde.
Evet.
Bu sene yine toprakta kazanmıştı. Çim'de de kazanmış oldu böylece. İlk 10'a girdi.
Fucsovics maçı da çok iyiydi. İkinci sette 6 tane set puanı çevirdi tiebreak'te. Oradan belki maçı da kaybedebilirdi Tiafoe ama kritik puanları iyi oynadı. Acayip servis attı bu hafta. Finalde keyifliydi. Hiç servis kırmadan şampiyon oldu. Çok güzel bir maç puanı var. Aşırı iyi. Yani böyle Nadal, Federer, Çin maçlarını hatırlatan bir halde tam bitti derken bir inanılmaz passing shot'la seyirci de bayağı şeyin yanındaydı. Yani maç başı dengeliydi Almanya'da olmasına rağmen ama gerilim arttıkça Struff tarafına kaydı. Ki o da hani çok evet iyi servis falan var ama
toprak sezonu geçirdi bu arada.
Evet, Çin'in en ideal zemini değildir ama finale kadar geldi. Keyifli bir turnuvaydı bayağı bu.
İngiltere'de, Nottingham'da Katie Walter, Judy Burrage'i mağlup etti.
Burrage. Buraj'ı dedim bütün hafta. İngilizlerin haftası oldu vallahi
evet,
şeyde.
Evet, orası yani öyle. O da 1977'den sonra ilk İngiliz finali. Ve Melisa Ercan da Meksika'da değil, neredeydi? W15 turnuvasında bir tane şampiyonluk yaşadı. Fotoğrafı var kupayla, gösterelim. Fransa'da 3 saat 26 dakika süren finalde Amelie Van Impey'i mağlup etti. Melisa da kariyerin ilk turnuvası, ilk kupasını kazandı. W15 seviyesinde
hafta
geldi.
Hafta içinde de Zeynep Sönmez'in iyi bir deneyimi oldu.
Andreescu'yu bayağı zorladı. Rosmalen'de, Aleksandrova'nın şampiyon olduğu turnuvada.
Sıkıştırdı bayağı bir.
İpek Öz de Fransa'da yine W60 seviyesinde Ferro'ya yenildi finalde. Yani ve de ikinci oldu. Ferro da eski ilk 100, ilk 60 tenisçisi hatta.
50 bile olabilir.
Olabilir.
30'larda gördüğümü hatırlıyorum ama tam emin olamadım.
Türk tenisi için güzel bir haftaydı diyebiliriz. En azından hani şeyde Zeynep Sönmez de bir şey kazandı, deneyim kazanmış oldu Andreescu karşısında diyelim. Bu hafta 25 dakikaydı programımız. Sona erdi. Teşekkürler Niko.
Sağ ol.
Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.